Ayrım 10. Huzurun kaynağı aile, Mehmet Oruç. Sayfa 114. Tesettür sadece başı örtmekten ibaret değildir. Her nedense iki asırdır gelişimi, değişimi hep yanlış uyguluyoruz veya uygulatıyorlar. Batı değişimde teknolojiye yönelirken biz dine, manevi değerlere yöneldik. Onlar dinlerine hiç dokunmazken biz teknolojiyi bir tarafta bırakıp nasıl yaparız da dini değiştiririz? Hep bunun planı, projesiyle uğraştık. Çünkü kasıtlı olarak geri kalmanın müsebbibi olarak din gösterildi. Bu kadar yanlış zorlamanın çarpık neticeleri de artık alınmaya başlandı. Manevi değerlerimiz, dinimiz her kesim tarafından tartışılmaya, sorgulanmaya başlandı. Eskiden bid'atler, hurafeler sokularak bozulmaya çalışılan din, şimdi iman esasları sarsılarak bozulmaya, yok edilmeye çalışılmaktadır. Dikkat edilirse televizyonlarda en çok tartışılan konular dini konular. Halbuki dini inançlarda doğru tartışmakla bulunamaz. Bulunabilseydi bu kadar peygamberin kitabın gösterilmesine lüzum kalmazdı. Aydın din adamı yetiştirmek ve dünyaya İslamiyet'i tanıtmak için açılan ilahiyat fakültelerinin bazılarında, derslerde, verilen konferanslarda sistemli bir şekilde öğrenciler değişim adı altında dinden, namazdan, manevi değerlerden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Manevi değerlere önem vermeyen, namaz kılmayan kimseler imanı kuvvetli ideal insan olarak lanse edilmektedir. Kabın içinde ne varsa dışarı onu sızdırır. Bu normal. Beni hayrete düşüren konferansta, derste hiçbir öğrencinin söz isteyip "Hocam siz hem namaz kılmayacak hem de imanı kuvvetli olacak diyorsunuz. Bu nasıl olur?" dememesi. Bir ilahçı bayan çıkıyor, "Benim başımı kapatmam sizi yanıltmasın. Ben başı örtmenin farz olmadığına inanıyorum. Benim başımı kapatmam örfe dayalı." demesine de bir itiraz gelmiyor öğrenciden. Böyle olaylar dinin tahrip edilmesinde epeyce yol alındığını göstermekte. Din tahripçilerinin hepsinin ortak özelliği, doğruyu sadece ben bilirim. Sadece benim dediklerim doğru demeleri. Bir taraftan Kur'an kafidir. Herkes okuyup dinini buradan öğrenebilir. Bir alime, bir mezhebe, hatta peygambere ihtiyaç yok derken, diğer taraftan her biri İslamiyet'i anlatan, İslamiyet budur diyerek bir sürü kitap yazıyorlar. Bununla da kalmıyorlar. Konferanslarda, televizyon programlarıyla, gazete yazılarıyla dini yorumluyorlar. Demek ki samimi değiller. Hani her şey açıktı, rehbere, alime ihtiyaç yoktu, bir alime, rehbere ihtiyaç olduğunu onlar da biliyorlar fakat hainliklerinden öyle söylüyorlar. Anadolu'nun ücra bir köyünde yaşayan Ali askere gider, ilk günlerde paşa teftişe gelir, paşa bizim saf Anadolu çocuğu olan Ali'nin karşısında durup sorar, "Oğlum benim adım ne?" Bizim Ali kendi kendine düşünür, koskoca paşanın adını bilmemesi mümkün değil, bu işte bir bit yeniği var diyerek ne cevap vereceğini düşünmeye başlar. Birden gözleri parlar, işin sırrını çözmenin sevinciyle kendinden emin bir şekilde "Komutanım" der, "sen adını bilmesine biliyorsun da bunu bana domuzluğundan soruyor." Ali'nin bu saf ve samimi cevabı paşanın çok hoşuna gider, kahkahayla güler. Şimdi bana diyeceksiniz ki sen hep olumsuzları dile getiriyorsun, pek çok da iyi gelişmeler oluyor. Mesela son yıllarda dine yöneliş arttı, namaz kılanlar çoğaldı, başörtüler de kayda değer artış oldu. Böyle söyleyenler görüşte haklı olabilirler fakat sayıya değil kaliteye bakmak lazım. Adam namaz kılıyor ama günde 10 defa küfre dalıp çıkıyor, haberi yok. Kadın başını örtüyor ama açıktan farkı yok. Hatta pek çok açık kadın bunlardan daha edepli. Uzaktan bana bak dedirtecek daracık bir elbise, uzun yırtmaçlı etek, tesettürlü tesettürsüz defileler. O toplantı senin, bu toplantı benim, akşama kadar sokakta. Halbuki başı örtmek tesettürün bir parçasıdır. Tesettür sadece başı örtmekten ibaret değildir. İnancı gereği başını örtenin bunun diğer icaplarını da yerine getirmesi gerekmez mi? Tesettürün defilesi olur mu? Her kuralın kendi içinde bir mantığı vardır. Bu mantığa dikkat edilmezse kuraldan istenilen netice alınamaz. Hatta kuralın neticesi menfi olur, zarara dönüşebilir. Dinimizin emrettiği tesettürlü olmak kuralı da bir hikmete dayanır. Buna uyulmazsa sevap almak için yapılan fiil harama dönüşebilir. Sık sık söylüyorum ya, kadını sömüren sömüreni. Son yıllarda sözde İslami kesimde kadını sömürmeye başladı. Her kesimden tepki alan tesettür defileleri buna örnek gösterilebilir. Az çok tesettür kuralının mantığını bilen sol kesim bile buna tahammül edemedi. Haklı olarak tepkilerini dile getirdiler. Mesela sosyal demokrat bir yazarımızın tepkisi özetle şöyle oldu. İnandığımız gibi yaşayacağız diyorlardı, haklarıydı. Bir süredir bu değişti. Artık yaşadıkları şeye inanıyorlar. Dahil oldukları hayatı vicdanen meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Öyle olmasa tesettür defilesi gibi ucubeyi kabullenebilirler mi? Kadını iştahlı gözlerden sakınmayı amaçlayan tesettürün bizatihi bir teşhir seansı olan defileye konu olması başlı başına bir çelişki değil mi? Mankenlerin dolaştığı, namahremlerin bakıştığı bir gösteri, herkesin her şeyini sergilediği, asrımızın gösteriş dünyasının dışında kalmayı seçmiş mümin kadını bozmaz mı? İsrafı teşvik eden, hazları yücelten, nefsi kışkırtan, tüketimi kamçılayan bir seyirlik, kanaatkârlığı, tevazu, nefsin ve hazların ıslahını tembihleyen İslam terbiyesiyle bağdaşabilir mi? Evet, bağdaşabilir mi? Tesettürü sadece başı örtmek olarak görenler bağdaştırabilir. Bunlar helal olan bir malın tanıtımının da helal olacağına dair fetva aldıklarını söylüyorlar. Herhalde bunlar helal tanıtımla haram tanıtımı karıştırıyorlar. Aşağılık kompleksi. Soylarda para hırsının yanı sıra bir de aşağılık kompleksi gelişti bazı Müslümanlarda. Başka bir yazar da konuya bu açıdan yaklaşıyor. Bazı ifadeler için affınıza sığınıyorum. Müzik, ışıklar, renkler, manken kızlar tak tak tak yürüyecekler. Podyumun sonuna gelecekler, rak diye dönecekler. Tesettürlü giysiler içinde endam kıracak, kalça sallayacaklar. Abdestli namazla örtülmüş hanımla evli erkekler, tesettürlü mankenlerin bacaklarını kalçalarına, mahrem yerlerini gözleriyle soyacaklar. Göz zinası yapacaklar. Olacak sana tesettür defilesi. Hayata bak, dincileri ne hale getirdi. Laikler gibi olacaklar ya, onlarla yarışacaklar ya, örtünmenin defilesini yapıyorlar. Örtünmenin defilesi mi olur? Altı kaval, üstü şişhane. İslam kültüründe defile mi vardı? İslamcı kadın laik kadına yaklaşıyor. Aslında İslam'da reform yapıyorlar. Aslında yapın yapın demeli. Daha çok tesettür defilesi yapın. Ne kadar çok yaparsanız o kadar entel olursunuz demeli. Bu tür faaliyetler İslamiyet'e büyük zarar vermektedir. Tesettür defilesi ve bunun gibi gayri İslami davranışlar ya İslam'ın tesettür emrinin ne olduğunu bilmemenin veya para hırsının gözleri bürüdüğünün ifadesidir. Tesettür yani hicap ayetinin içinde yapılanların tam aksine kadının teşhir edilmemesi, gözden ırak olması, zaruret olmadıkça sesini duyurmaması, erkeklerin arasına karışmaması, sokağa çıktığında giyinişinin sade olması, dikkati celbedici giyim ve hareketler içinde bulunmaması, tahrik edici olmaması gibi davranışlar da vardır. Nitekim tergipte bildirildiğine göre Hazreti Fatıma'ya sorarlar, kadınlar için en iyi olan nedir? Cevabında erkeklerden uzak durmalarıdır buyurur. Ayşe validemize kadın sokağa çıkmak zorunda kaldığında nasıl olmalı diye sorulduğunda başörtüsünün üstüne eski bir örtü almalı, belini büküp yeni elbise giymemelidir. Konuşmasının düzgün olması için ağzına bakla gibi bir şey koymalıdır buyurur. Bugün belki böyle yapmak mümkün olmayabilir fakat dikkati çekmeyen, ben buradayım, bana bakından uzak, sade bir giyim pekala mümkün. Defilecilerin yaptığına bir bakın, bir de bu hükümlere. Nereden nereye değil mi? Yanlış anlaşılmasın, İslamiyet papazlar gibi kadından uzak durun demiyor. Meşru şekilde evlenin, yuva kurun, komşunun karısına kızını baştan çıkarmayın, onların haya perdelerini parçalamayın, aile yuvalarını yıkmayın diyor. Tesettürün gayesi de bu değil mi zaten? Anneler günü. Anneler günü yılda bir günde olsa huzur evlerinin loş köşelerindeki annelerini hatırlamaları Batı için önemli bir gelişme. Gerçi her işlerinde olduğu gibi bunda da samimi olup olmadıkları tartışma götürür. Çünkü tarih boyunca kadını insan yerine koymamışlar bunlar için. Hep sıradan bir eşya muamelesi görmüş kadın. 40 yıllık kâni olur mu yani derler ya. Birden değişip kadına değer vereceklerine inanmak zor geliyor insana. Önce geçmişte milletlerin kadına bakış açısını verip sonra da anneler gününün mahiyetine dönmek istiyorum. Yunanlarda kadın çok hakaretgür, hatta pislik diye anılırdı. Bütün hürriyetlerden mahrum olarak herhangi bir şey gibi alınıp satılırdı. Miras hakkı yoktu. Kendi malını kullanma hakkına bile sahip değildi kadın. Evlilikte hiçbir söz hakkına sahip değildi. Romanlarda kadın mülkiyet hakkına malik değildi. Kazandığı her şey aile reisinin sayılırdı. Roma kanununda köle olarak kabul edilirdi. Vatandaşlık hakkından mahrumdu. Ona herhangi bir ev eşyası gibi bakılırdı. Ev eşyası gibi alınıp satılırdı kadın. Yahudilere göre kadın hizmetçi sayılırdı. Babası tarafından satılırdı. Ayrıca bunlara göre kadın lanetliydi. Hristiyanlardaki durumu da diğerlerinden farksızdı. Kadının statüsünü belirlemek için 15. asırda yapılan bir toplantıda alınan karar aynen şöyleydi. Kadın sadece bir cisimdir. Ateşten kurtulabilecek bir ruha sahip değildir. Kadınlardan sadece Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem ateşten kurtulacaktır. İslamiyet'ten önce Arapların kadına bakışı da şöyleydi. Kadının fikir beyan etme hakkı yoktu, mirastan mahrumdu, zorla evlendirilirdi. Bir adam ölüp geriye birkaç kadın bıraktığı zaman onun en büyük oğlu öz annesi hariç babasının öbür hanımlarıyla evlendirilirdi, kızlarını diri diri gömerlerdi. İşte dünya bu haldeyken sevgili peygamberimiz gelip 14 asır önce cennet annelerin ayakları altındadır buyurarak kadının gerçek yerini ortaya koydu. İslamiyet'ten sonra dünyanın en rahat anneleri İslam toplumundaki anneler oldu. Çünkü anneye hürmet dinimizin, peygamberimizin emirleridir. Peygamber Efendimiz kadını aşağılayıcı durumdan kurtarıp kadına yumuşak davranıp ona iyilik etme esasını getirdi. Peygamberimizin hicretin 10. yılı veda haccındaki sözlerinden son nasihatlerinden biri, kadınlarınıza eziyet etmeyiniz. Onlar Allahu Teala'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz olmuştur. Peygamberimiz en iyi insan olmak içinse hanıma karşı faydalı olmayı şart koşmuştur. Hadis-i şerifte Müslümanların en iyisi, en faydalısı hanımına karşı iyi ve faydalı olandır buyurulmuştur. Başka bir hadis-i şerifte de bir erkek hanımını döverse kıyamette ben onun davacısı olurum buyurmuştur. Dinimiz dünya işlerindeki kusur için dövmek şöyle dursun, acı sert bile söylemeyi yasaklamıştır. Bütün bunlar insaflı bir şekilde göz önüne alınırsa kadına kimin değer verdi, kimin vermediği açık bir şekilde görülür. Anneler Günü'nün tarihçesi, Anneler Günü'nün esası antik Yunan'a dayanır. İngiltere'de ise şu olay Anneler Günü'nün ilk nüvesi kabul edilir. 17. asırda İngilizler hizmetçilerini lütfedip yılda bir gün annelerine ziyaret izni verdiler. Bu zaman adet haline geldi. Daha sonra buna kilisede izin verdi. İlk defa merasim şeklinde Anna Jarvis'in ön ayak olmasıyla 1908'de ABD'de bazı eyaletlerde kutlandı Anneler Günü. ABD Senatosu 1914'te Anneler Günü bütün ülkede resmen kabul etti. Daha sonra diğer ülkeler bunu izledi. Türkiye'de Anneler Günü kutlaması 1955'te başladı. Anneler Günü artık sosyal bir vaka haline gelmiş bir adettir. Her ne olursa olsun yılda bir defa da olsa aziz varlık anne hatırlanıyor. Batı bunu dini bir vazife olarak yapmadığı için Müslümanların Anneler Günü kutlamaları haram olmaz. Çünkü Anneler Günü adettir. Yani adette bid'attır. Adette bid'at olduğu ve zararlı olmadığı, çirkin ve dine aykırı yönü bulunmadığı için Anneler Günü tertip etmekte ve hediye vermekte mahzur yoktur. Fakat gayrimüslimlerin ibadet olarak yaptıkları şeyleri, mesela dini bayramlarını kutlamak caiz olmaz. Doğum günü, evlilik yıl dönümü, Anneler Günü gibi günleri kutlamak caiz olur. Ancak faydası olmayan adetleri almak, Batı'yı körü körüne taklit etmek, onlara özenmek uygun olmaz. Anneye sahip çıkmada samimi değiller. Anneler Günü'nün mahiyetini belirttikten sonra biraz da buna dayalı olarak annenin ve ailenin toplumdaki yerini ve önemini izah etmeye çalışayım. Bir taraftan anneye, kadına önem verdiğini göstermek için Anneler Günü tertip eden Batı dünyası, diğer taraftan da aileyi yok etmek için elinden geleni yapmakta. Bu insanın bindiği dalı kesmesinden başka bir şey değil. Çünkü anne ailenin temel taşıdır. Aileye düşmanlık, anneye düşmanlıktır. Bugün aileye ve aile hayatına karşı açık veya gizli bir savaş sürdürüldüğü bilinen bir gerçek. Filmlerin, romanların, hikayelerin, müstehcen yayınların, TV'lerin esas konusu hep aile. Ailenin lüzumsuzluğu, kadın ve erkeklerin aile kurmadan da birlikte yaşayabilecekleri ve çocuk sahibi olabilecekleri hususu devamlı gündemde tutulmakta. Ayrıca cinsel özgürlük adı altında fuhuş teşvik edilmekte ve bunlar her türlü vasıtadan faydalanarak genç dimağlara işlenmekte. Bütün bu faaliyetlerin asıl gayesinin aileyi çözmek ve çökertmek olduğuna kimsenin şüphesi olmasın. Fikir adamları da bu tehlikenin farkında artık. Fransız fikir adamı Paul Janet endişelerini şöyle dile getirmekte. Günümüzde genel ve özel teşebbüslerle meydana gelen yoksul evleri, iş evleri, anaokulları ve kreşler kadının ailenin rahatı için faaliyet göstermektedirler. Fakat ailenin yerine cemiyetin geçtiğini ifade eden bu kurumlar bir felaketi karşılamak için alınmış tedbirlerden ibarettir. Ancak bu tedbirler eninde sonunda ailenin ihmal edilmesini, ananın ev ile ilgilenmemesini teşvik edecek, tahminlerin üstünde fenalıklara sebep olacaktır. Eskiden olduğu gibi aslında Batı kadına şimdi de değer vermemektedir. Yaptıkları sadece görüntüdür, değer verdiği intibanı vermektir. Kadınları aldatma manevrasıdır. Eskiden kendi rahatlıkları için kadını köle olarak, eşya olarak görenler, şimdi süs eşyası, reklam aracı ve ticari bir meta olarak görmektedirler. Kadın hoş vakit geçirme aracı. Esas maksat zenginliklerini kullanıp lüks ve israf içinde günlerini gün etmektir. Bunlar için birer taş bebekler gibi süslenen kadın, içki alemlerinde, kumarhanelerde, çılgın bir müzik eşliğinde, yarı çıplak halde hoş vakit geçirme aracıdır. Böyle kimselerden kadının ailenin korunması beklenebilir mi? Bunlar tabii ki fuhuş özgürlüğünü, nikahsız yaşamayı, filmlerinde ve romanlarında görüp okudukları randevu evlerinde buluşmayı teşvik edecekler, mukaddes aile yuvasına düşman olacaklar. İşin üzücü tarafı sözde kadın haklarını savunan feministlerin yayın evi, dergi ve gazetelerin, TV'lerin bu rezil hayata kadını oltanın ucundaki yem olarak gören kimselere alet olmalarıdır. Sinsi bir propaganda ile de kadınları erkeklerin tahakkümünden kurtarmak gerektiğini, onların çocuk doğurmak ve yetiştirmek gibi bir göreve mahkum esirler olmadıklarını, onların da erkekler gibi yaşamaya hakları bulunduğunu savunur gözüktüler. Böylece gerçek niyetlerini sakladılar. Zaruret, ihtiyaç olduğunda tabii ki kadın da çalışır. İstisnaları dışında insanlık tarihi boyunca ailede zaten bir iş bölümü yapılmıştır. Genellikle anne evinde, yuvasında, çoluk çocuğunun eğitimi, beslenmesi, korunması, gelişmesi, yuvanın huzur ve düzenini sağlaması ile meşgulken baba evinin dışında mücadele vermiştir. Bütün sosyal değişmelere ve olumsuz gelişmelere rağmen aile günümüzde de bu karakterini korumak için direnmiştir. Tarih boyunca yapısı değişmekle birlikte aile fonksiyonlarını zaman ve mekanın şartlarına uydurarak devam ede gelmiştir. Ailenin zayıfladığı, zedelendiği ve fonksiyonlarını yapamadığı zamanlarda cemiyetin ahlakı bozulmuş, gayrimeşru ilişkiler artmış, beden ve ruh sağlığı bozuk nesiller cemiyeti işgal etmiştir. Gerçek mutluluktan uzak kalan aile fertleri, mutluluğu serserilikte, anarşide, terörde, maceralarda, antisosyal davranışlarda, alkolizmde, uyuşturucu maddelerde, suç ve cinayetlerde aramış, bunun neticesi olarak da ruhi dengesi bozuk nesiller cemiyeti bir kanser gibi sarmıştır. Bazı yeraltı ve yerüstü teşkilatlarda bu durumu şu veya bu biçimde kullanmıştır. Bugün aklı başında kimseler ısrarla ailenin yeniden güçlendirilmesini, ananın ve çocukların korunmasını, hiçbir sebep ve bahaneyle çocukların ailenin şefkat ve himayesinden mahrum bırakılmamasını savunmaktadırlar. Fakat kaybolan değerlerin geri gelmesi çok zordur. Bunun için Batı'nın bu durumdan ibret alıp kadına ve aileye sahip çıkmak zorundayız. Anneler günü ile geçiştirilemeyecek kadar önemlidir bu konu. Çünkü aile gerçekten cemiyetin temelidir. Ancak aileyi kurtaran toplumlar ayakta kalabilirler. Dünya Kadınlar Günü kutlaması, bireyin temeli yoksa, sağlam bir gerekçeye dayanmıyorsa, yapılmış olmak için yapılıyorsa, en önemlisi de işin içinde istismar varsa o işten netice almak mümkün değildir. Tabii ki hiç netice alınmıyor değil. Netice alınıyor fakat uğrunda gün düzenlenen kadınlar değil, bunu istismar malzemesi yapan çevreler parsayı topluyor. Kadınlarımız yıllardır bunun farkında değillerdi. Çok şükür artık onlar da istismar edildiklerinin farkına varmaya başladılar. Özellikle bunların entelektüel çevrenin olması daha da sevindirici. Çünkü esas istismar edilen çevre bunlar. Yoksa evinde çocukları, yemeği ile ev işleriyle ilgilenen muhafazakar kadınlarımız zaten böyle istismarlardan uzaktırlar. Onlar hayatlarından memnunlar, arayış içinde de değiller. Onun için bunların istismarları söz konusu olamaz zaten. Konumuzla ilgili olduğu için Sabah gazetesi bayan yazarlarından Ruhat Mengi'nin kadın hakları ile ilgili sitem yüklü yazısından kısa bir özet vermek istiyorum sizlere. Sizi bilmem ama gün kutlamaktan bana fenalık geldi. 2 haftada bir özel bir günü kutluyoruz. Yıllardır her fırsatta konuşmalar yapıyor. Siyasetçilerle, kuruluşlarla yapılan toplantılara katılıyoruz. Kadınlarla ilgili en ufak bir gelişme yok. Bu yılda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Lyons Kulüpler gibi bazı kuruluşlardan, bazı siyasi partilerden konuşmacı olarak davet aldım ama ben artık konuşmak istemiyorum. Daha da doğrusu bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak istemiyorum. Bayan Mengi haklı değil mi? Yıllardır kadınlarımız kurtarılmak istenirken daha da perişan hale getirilmedi mi? Bu yüzden gölge etme başka ihsan istemem deme noktasına geldi kadınlarımız. Önce kurtarıcılardan kurtulmak istiyorlar. Halbuki kadının cemiyette çok önemli bir yeri vardır. Çünkü kadın cemiyetin çekirdeğini teşkil eden ailenin temel taşıdır. Temel taşı yerinden oynatılan binanın ayakta kalması mümkün değildir. Keşke güzel bir kız olmasaydım. İşte size yıllarca istismar edip işleri bittikten sonra bir kenara attıkları bir kadının hazin itirafı. 1940'lı yılların eğlence dünyasında en beğenilen sahne sanatçısıydım. Cazibem herkesi büyülerdi. Benim dans ettiğim gazinoya girebilmek bir ayrıcalıktı. O şöhretli günlerin bir gün biteceğini, yaşlanacağımı, hayranlarım beni terk edip de tek başıma Galata'daki şu döküntü evde bir kediyle baş başa kalacağımı hayal bile edemezdim. Herkesin bana hayran olduğu o günlerde azıcık bir tebessümle baktığım erkekler dünyanın en şanslı erkeği sayarlardı kendilerini. Şimdi keşke diyorum ailemin ikazlarını dinleseydim, keşke öyle güzel bir kız olmasaydım, basati bir fiziki görüntü yeterdi mutlu bir yuva kurmam için. Eğer yeniden dünyaya gelecek olsam sadece beni seven tek erkeğin dikkatini çekmeyi kâfi bulur, başka hiçbir erkeğin sevgisine ihtiyaç duymazdım. Beni şımartarak söz dinlemez hale getiren o güzellik şimdi beni nasıl bir sonuca getirdi? İşte perişan akıbetimi siz de görüyorsunuz. Evlenemedim, çocuklarım kocam olmadı. Şık olanların hiçbiri gerçekte yuva kurmak niyetiyle değil, bir müddet eğlenmek kastıyla peşimde koşuyorlardı. Şimdi diyorum ki, keşke herkesin peşimde koştuğu o güzel kız olmasaydım. O günkü hayranlarım bugün adımı dahi unuttular. Neye yaradı benim güzelliğim, şöhretim? Gençlere tavsiyem şu, sevdikleri ve kendi özelliklerine uygun buldukları bir namus ehliyle mutlu olmayı tercih etsinler. Dış görünüşü esas almasınlar. Bu dış görünüş yağmurla akıp giden kirli boya gibidir. Bir müddet sonra yok olup gidiyor. İnsan içine düştüğü itibarsızlığıyla baş başa kalıyor. Namusunu kaybeden tövbe edip de eski haline tekrar dönüş yapsa bile kimse inanmıyor. Yakınları utancından bir daha kendisine sahip çıkamıyor. Herkes ona eski haliyle aşağılayarak bakmayı sürdürüyor. Eğer zamanında aile büyüklerimin ikazlarına uyarak şımarmayıp kendimi korusaydım, ehli namus biriyle mutlu bir yuva kurar, bana sahip çıkmaktan utanmayacak yakınlarımla, şimdi ben de mutlu bir hayat yaşardım. Ama artık iş işten geçti, şimdi tek faydam benim bu sonumdan gençlerin ders almasıdır. Zaman 06.07.2005. Kadının yegane süsü ve güzelliği, bu çirkin asrın ve çirkin muhitin yegane süsü, yegane güzelliği sizin başörtünüzdür. Niçin ondan müşteki gibisiniz? O mazrufa, bu zarftan muvafık ne olabilir? Sizi böyle gördükçe bir kadının başka türlü nasıl giyinebileceğini düşünüyorum ve örtüsüz bir kadın tahayyül edemiyorum. Yazık değil mi ki o saçlara güneş vursun, o yüzü havalar, tozlar hırpalasın? Yazık değil mi ki maazallah o gözlerin harimine kolayca laubali bir yabancı gözün kıvılcımı sıçrasın? Niçin başka cinsten kadınlara bakıp da başınızdan garip mütalalara meydan açıyorsunuz? Onlardan size ne? Siz başlı başınıza bir alemsiniz. Ben o aleme girdiğim dakikadan itibaren hariçte başka mevcudiyet var mı yok mu unuttum bile. Siz niçin kendinizde herkesi unutmuyorsunuz? Söze başlarken demiştim ki, bu çirkin aslın, bu çirkin muhitin yani güzelliği sizin örtülerinizdir. Memnun ve müsterih yaşamak için bu kanaat size kifayet etmez mi? Halbuki benim ruhumu sadece bu kanaat dolduruyor. Örtüleriniz bana Muhabbet öğretiyor. Hayata muhabbeti, aşka muhabbeti, memlekete muhabbeti öğretiyor. Bahusus memlekete muhabbeti. Zira sizin örtüleriniz, bu süsleriniz değil midir ki minarelerden ve o al rayetten, bayraktan sonra bu serseri ruha biraz aşina ve bir emin mersa, liman saadeti veriyor. Gördünüz mü? Başörtünüzden bahsederken haşin adımlarla surlar etrafında dolaşan eski bir kahraman gibi söz söylemeye başladım. Belki bunların hiçbirini yapmayacağım. Fakat emin olunuz ki şu dakikada çok samimiyim. Size, sizin örtülerinize ve süslerinize doğru teveccüh edince kendimi çok bahtiyar hissediyorum. Sakın onları çıkarmayınız, sakın onları atmayınız. Bu çirkin muhitin ortasında asalet ve zarafete yegane dal, işaret olarak bunlar, sade bunlar kaldı. İnsanlar senelerden beri insanlığı terzil, rezil etmek için ve cemiyetlere manzaraların en fenasını vermek için sevimsiz bir cinnetle her şeyi devirdiler. Bu güruha peyrev olmak, peşinden gitmek size yakışır mı? Ben sizi zamanların ve insanların fevkinde, onların haricinde biliyorum. Siz mestur ruhlardan değil misiniz? Yaratıcımız sizi bu sıfatla sair mahlukat arasında mümtaz kılmamış mıydı? O kitabında sizin isminizi zikretmedi mi? Yakup Kadri, Kadınlık ve Kadınlarımız, sayfa 39-41. 10. ayrımın sonu, sayfa 128.